Ayrım 18. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 209. 15. Bölüm. Cumhuriyetin ilk dönemleri. Geçmişe yönelik karalama gayretleri. İkiye katlanmış bir gazete sayfası düşünün. Önümdeki kitabın ebadı işte bu. Adı ise şöyle: Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne. Nasıldı, nasıl oldu? 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü münasebetiyle basılan bu kitap resmi bir devlet yayını. Yani hiç kimse birileri yapmış, yazmış diyemez. Kitabı hazırlayanların adı da zaten bir devlet yayını ile karşı karşıya bulunduğumuzun somut delili. Vedat Nedim Tör ve Burhan Asaf. İkisi de devlet memuru. Zaten kitap İstanbul'da devlet matbaasında basılmış. Bu bile resmi kimliği konusunda hiç tereddüde mahal olmadığını gösteriyor. Kitap hakkında neden bu kadar teferruata girdiğime gelince, çünkü Cumhuriyeti yeni kuşaklara anlatma iddiasıyla yayımlandığı öne sürülen bu kitap tam bir iftiranamedir. Osmanlı padişahlarını, Osmanlı devlet kurumlarını, toplumsal yapıyı ve toplumsal yapının dayandığı kutsal kökleri iftiraya bulamakta, aşağılamakta ve her fırsatta karalamaktadır. Bu yapısıyla kitap, Cumhuriyeti anlatmak için değil de, sanki geçmişi yaralamak ve karalamak için hazırlandığını düşündürmektedir. Hiçbir ayrım yapılmadan padişahlara münasip bulunan sıfat zorbadır. Kitabın ikinci sayfasında aynen şöyle denmektedir: Padişahlar sarayın dört duvarı içinde soysuzlaşmış, zulüm ve sefahat miras yedileridir. Sultanlar içinde millet davası, kendi aile menfaatlerini kurtarmak için pazara çıkarılan bir metadan ibaretti. Sultanlar millete inanmazlar, milletin gelişmesini istemezler, millette beliren her türlü uyanıklık hareketlerini bir kan deryasına boğarlar, kuvvetlerini milletin şuurundan ve sevgisinden değil, milletin cehaletinden ve korkusundan alırlardı. Kitabın 6. sayfasından bir cümle. Horoz dövüştüren sultan. 7. sayfasından bir cümle daha. Gazi fikir dövüştürür. 8. sayfada bazıları daha sonra padişah olan Osmanlı şehzadeleri şöyle niteliyor: Sarayların dört duvarı içinde halayıklar ve harem ağları arasında yetişen nazlı efendiler, kuş beyinli kalmaya mahkumdurlar. Kitabın kuş beyinli kalmaya mahkum olduklarını söylediği şehzadelerden, tahta çıkanlardan biri Yıldırım Bayezid'di ki, milletimizi Avrupa'dan atmak için gelen ve gök kubbe çökse mızraklarımızla tutarız diyen mağrur Haçlı ordusunu Kosova'da perişan etti. Diğeri Murat Hüdavendigar'dır ki, 2. Nibolu zaferini kazandıktan sonra millet devlet davası uğruna şehit oldu. Kitabın kuş beyinli kalmaya mahkum olduklarını söylediği şehzadelerden bir diğeri, Sultan II. Mehmet ünvanıyla padişah olup Bizans emellerini yerle bir etti. Bu milletin devletini devrinin süper gücü yaptı. Dünya tarihinde ilk kez kişisel hak ve özgürlükler sayfasını açıp, bundan sonra yalnız Müslümanları değil, Hristiyan ve Musevileri de yararlandırdı. Bunlara ve torunlarına, yani Yavuz ve Kanuni dahil, hem tarihsel çizgide hem de günümüzde iftihar vesikalarımız olan dahilere kuş beyinli diyebilmek için, insanın gerçek anlamda bir kuş beyinli olması yetmez, aynı zamanda derin bir kin kuyusundan hayata bakması da gerekir. Bu kitap gerçekten de bir kin kuyusundan hayata bakıyor. Bunu kitabın her sayfasında görmek mümkün olmakla birlikte, en çok sevgi, hoşgörü ve barış simgesi sayılan Mevlevilerin fotoğraflarının basıldığı 24. sayfada kendini gösteriyor. Çünkü bir grup semazenin fotoğrafının altına aynen şu cümle yazılmış: "Şu soytarılara milletin ruhu emniyet olunur mu? Peki ya böyle kitaplara milletin şuuru emanet edilebilir mi?" Serbest fırka nasıl kuruldu, nasıl kapatıldı? 18 Aralık 1930 tarihi demokrasimiz açısından önemli bir tarihtir. Çünkü Serbest Cumhuriyet Fırkası bu tarihte kapatılmış, böylece Cumhuriyet tarihimizin çok partili rejime geçiş denemesi de hüsranla neticelenmiştir. Önce bu partinin kuruluş macerasına kısaca bir göz atalım. Ama göz atarken unutmayalım ki Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Said isyanı bahanesiyle devletin kudretli başbakanı İsmet İnönü tarafından çıkarılan Takrir-i Sükun kanununa istinaden irtica isnadıyla kapatıldığında takvimler Kasım 1924'ü gösteriyordu. Serbest fırka denemesi bu tarihten 6 yıl sonrasına rastlar. O tarihte Cumhuriyet 7. yaşını sürmektedir. Ama taşlar hala yerine oturmamıştır. Zaten ne zaman oturdu ki? Memleketin her köşesinde yokluk, yoksulluk, baskı, şiddet hüküm sürmektedir. Bunlara yola koyması gereken Başbakan İsmet İnönü ise muhaliflerini susturma çareleri aramakla meşguldür. Öte yandan İstiklal Savaşı'nın iki kader arkadaşı arasında Atatürk ve İnönü dipten dibe bir zıtlaşmanın başladığı fark edilmeyecek gibi değildi. Ortada bir güç yarışı var gibidir. Bazılarına göre İsmet Paşa, icra makamı olmanın da avantajıyla öne geçip önce partiye, ardından tüm siyasete hakim olmak ve tek adam haline gelmek istemektedir. Atatürk'ten sonra oturduğu Cumhurbaşkanlığı makamında kendini milli şef ilan ettirmiş, ilk icraatlarından biri de paradan, puldan ve resmi dairelerden Atatürk'ün fotoğraflarını kaldırmak olmuştu. İsmet Paşa'nın daha fazla güçlenmesini engellemenin en iyi yolu başka bir güç merkezi oluşturup gücü dağıtmak, ardından da her iki gücün denge merkezine oturmaktır. Bunun en iyi yolu yeni bir siyasi parti kurmaktı. Yeni parti Atatürk'ün de desteğiyle yeni cazibe merkezine dönüşecek, böylece bir taşla iki kuş vurulacaktı. Hem İsmet Paşa'nın gücü zayıflatılacak, hem de Batı dünyasının Türkiye'yi zorladığı demokrasiye doğru bir adım atılacaktı. O tarihte Türkiye'nin Londra Büyükelçisi olan Ali Fethi Bey'i bu işle görevlendirdi. Ancak Fethi Bey endişeliydi. İnönü ile çatışmak istemiyordu. Atatürk en yakın dostlarını ve hatta kız kardeşini yeni partiye vermek suretiyle Fethi Bey'i zar zor ikna etti. Ne var ki Ahmet Ağaoğlu tereddüt ediyordu. İsmet İnönü'nün bu partiyi de kısa bir süre önce Terakkiperver Cumhuriyeti fırkasına yaptığı gibi irtica ile suçlayıp kapattıracağına inanıyordu. Bu yüzden İnönü'nde bulunduğu bir sohbette mecliste serbest düşünme, serbest söyleme ve serbest hareket etme imkanı verilse, Cumhuriyet Halk Fırkası kendiliğinden iki kola ayrılır ve ayrılanlar hakiki bir muhalif fırka kurmuş olur deyiverdi. Atatürk'ün bu sözlere kızacağını düşünenler kahkahalar atarak onayladığını duyunca çok şaşırdılar. Belki de bu önceden hazırlanmış bir mizansendi. Galiba niyet İsmet İnönü'ye bir elense çekmekti. Nitekim Atatürk Ağaoğlu'na şöyle bir soru sordu: "Layık-ı veçile, murakabe, denetim vazifesini yapabilmeniz için kaç mebusa ihtiyacınız var?" Ağaoğlu'nun 10-15 tane doğru dürüst ve bilgili adam yeter demesi üzerine, "Öyleyse merak etmeyin, Ben yeni fırkaya 50-60 hatta daha çok mebus temin ederim. Size şimdiden Kütahya mebusu Nuri Jonker'in umumi katip olmasının sözünü veriyorum, deyiverdi. Sözleri biter bitmez Nuri Jonker'e döndü. Nuri, kabul ediyorsun değil mi? Diye sordu. Çaresiz kalan Jonker'in emredersiniz demesi üzerine de kız kardeşi Makbule Hanım'ı işaret edip hemşirem de şimdiden yeni fırkaya girmiştir dedi. Sonra tekrar Ahmet Ağaoğlu'na dönüp sordu. Daha söyleyecek bir sözün kaldı mı? Evet, kalmıştı. Yeni partinin genel başkanlığı için düşünülen Fethi Bey hali hazırda Londra Büyükelçisi'ydi. Yani milletvekili değildi. Bu sorun nasıl halledilecekti? Bunu Atatürk'e sorunca şöyle bir cevap aldı. Mebus olacak elbette. Paşam nasıl mebus olacak aklım almıyor. Başkaları nasıl olduysa o da öyle olacak. Paşam başkalarını siz tavsiye ediyorsunuz. Sizin partinizin mensupları da onları seçiyorlar. Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan olmayan Fethi Bey'i siz nasıl ve kime tavsiye edeceksiniz? Yeni parti henüz kurulmadığına göre Halk Fırkası üyeleri nasıl olur da kendilerine rakip olacak bir partinin liderini seçerler? Soru son derece mantıklıydı. Ancak galiba durumun nezaketine uymuyordu. Nitekim Atatürk'ün kaşları çatılmıştı. Sert bir sesle karşılık verdi. Ne karıştırıyorsun sen? Ben sana Fethi Bey seçilecek diyorum. Ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 12 Ağustos 1930. Ufuk'ta belediye seçimleri vardı. Serbest Cumhuriyet Fırkası belediye seçimlerine katılarak kendini göstermek, bir anlamda rüştünü ispat etmek istiyordu. Kurucular seçim kazanacaklarına inanıyorlardı. Çünkü İstiklal Savaşı biteli 8 yılı aşmasına rağmen İsmet İnönü iktidarı, halkı biraz olsun rahatlatamamış, dertlerine deva olamamıştı. Halkın memnuniyetsizliği sandığa yansıyacak ve belediye seçimleri yeni partinin zaferiyle sonuçlanacaktı. Ne var ki kafasında kuyrukları birbirlerine değmeyen 40 tilki dolaştığı söylenen İsmet Paşa da yaklaşan tehdit ve tehlikenin farkındaydı. Tehlikeyi bertaraf etmek için başarılı olmaya çalışacağına, muhalefetin kitleleri harekete geçirmesiyle oluşacak havayı kullanarak muhalefeti bertaraf etme kararlılığı içinde fırsat bekliyordu. Beklediği fırsat, Serbest Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı Fethi Bey'in İzmir gezisi ile ortaya çıktı. İnönü'ye bu geziye ilişkin olarak gelen raporlar, İzmir halkının çok büyük bir heyecan ve coşku içinde Fethi Bey'i karşılamaya hazırlandığı biçimindeydi. Hemen ana muhalefet liderinin konuşturulmaması talimatını verdi. Bu talimatı alan yerel yöneticiler, olaylar çıkması ihtimalinden söz ederek Fethi Bey'e mitingden vazgeçmesini tavsiye ettiler. Fethi Bey durumu Atatürk'e iletmek için telgraf çekmek istediyse de telgrafını kabul edecek postane bulamadı. Düşünün, Atatürk Cumhurbaşkanı'dır ama yalnızca bu konumdan dolayı değil, kimliği itibarıyla da Türkiye'nin en güçlü insanıdır. Serbest Cumhuriyet Fırkası onun isteği ve teşvikiyle, üstelik en yakın arkadaşlarını partiye vermesiyle kurulmuştur ve bunlar herkesce bilinen gerçeklerdir. Buna rağmen İsmet Paşa bu partiye ve kurucularına meydan okuyabilmektedir. Acaba bu durum derinden derine bir iktidar mücadelesini mi düşündürmeli, yoksa milletin eğilimlerini tespit saadetinde bir danışıklı dövüşü mü? Neyse, çaresiz kalan Fethi Okyar, telgrafını İzmir dışından Atatürk'e ulaştırmayı başardı. Atatürk, birer suretlerini gereğini yapmaları için Başbakan'a, İçişleri Bakanı'na ve İzmir Valisi'ne gönderdiğini söylediği cevabı telgrafında özetle şöyle diyordu. Fethi Bey, sen mutlaka nutkunu söyleyeceksin ve tesadüf edeceğin herhangi bir engeli bana bildireceksin. Nihayet miting izni çıktı. Ama bu kez farklı bir oyun tezgahlanmış, Fethi Bey'in konuşacağı kürsünün karşısına bir kürsü daha kurulmuş ve sabırsızlanan kalabalığa Fethi Bey'in ikinci kürsüde konuşacağı duyurulmuştu. Fethi Bey'i dinlemek için o yana gidenler bir sürprizle karşılaştılar. Kürsüde adliye vekili Mahmut Esat Bozkurt vardı ve İsmet Paşa'yı överek Fethi Bey'i yeriyordu. Bu açık apaçık bir provokasyondu. Halk kandırıldığını anlayınca çok öfkelendi. Bağırarak durumu protesto etmeye başladı. Bıraksalar bağıra çağıra birinci kürsünün yanına döneceklerdi ama bırakmadılar. Polis gücü harekete geçti. Kalabalığı itip kalkmaya ve coplamaya başladı. Hatta bazıları tabanca çekip halkın üzerine ateş açtılar. Bu ateş sonucu ölen, babasıyla mitinge gelen 14 yaşlarında bir erkek çocuk da vardı. Babası çocuğunu kollarının arasına aldığı gibi Fethi Bey'in yanına gitti. İşte ilk kurban. Hepimiz yoluna kurbanız. Yeter ki sen bizi kurtar. Mealinde sözler sarf etti. Olaylar kontrolden çıktı. Fethi Bey kargaşadan sıyrılıp Ankara'ya döndüğünde şaşkındı. İktidarın kontrolünde çıkan tüm gazeteler ağız birliği içinde kendisini suçluyor, hükümeti istemekle itham ediyordu. Bir fırkanın, siyasi partinin iktidara geçmek isteğini, suç saymanın mantığını anlamak imkansız. Biz bu partiyi eğlence olsun diye kurmadık. Tabii iktidara geçmek istiyoruz şeklinde mantıklı demeçler vermeye çalıştı ama o toz dumanda kimse dinlemiyor. İrticayı yüreklendirmekle, halkı inkılaplara karşı kışkırtmakla, hatta Cumhuriyete ihanet etmekle suçlanıyordu. Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları aynı ithamlar altında asıldı. Demirel, Ecevit, Türkeş ve Erbakan benzer suçlamalarla sürgüne gönderildi ve partileri kapatıldı. O ve arkadaşları çok ağır ithamların altında bunalmışlardı. Atatürk'te ise henüz tepki yoktu. Ahmet Ağaoğlu bir kez daha Çankaya'ya çıktı, Atatürk'e şunları söyledi. Beni serbest fırkaya siz soktunuz. Mezarıma birkaç adım kalmışken milleti anarşiye sevk eden sebep olarak görülüyorum. Millete ihanet ettiğim gibi kurtarıcıma da karşı çıktığım suçlaması altındayım. Buna katlanamam. Çekilir, öğretmenlikle meşgul olurum daha iyi. Atatürk şöyle karşılık verdi. Anlıyorum ki sen verdiğim sözden şüphe ediyorsun. Namus sözüm var, müsterih olun. Ancak birkaç gün sonra bu hava değişti. Atatürk kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başına geçip, serbest Cumhuriyet Fırkası ile siyasi mücadeleye girmekten söz etmeye başladı. Fethi Bey, biz sizinle mücadele etmek için parti kurmadık diyerek partiyi kapatma kararı aldı. 18 Aralık 1930. Böylece Cumhuriyet tarihinin ikinci çok partililik denemesi de hüsranla sonuçlanmış oldu. Bu tarihten sadece 4 gün sonra da meşhur Menemen olayı patladı. 18. ayrımın sonu sayfa 216.